Ayrım 10, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 127. Morris Heller, bölüm 1. Morris Heller, Martin Rothschild'ın Noel'den bir gece önce Venedik'te intihar eden 23 yaşındaki kızının cenazesine katılmak için planladığından bir hafta erken olarak yılın son günü İngiltere'den döndü. Heller Books'u kurduğundan beri Rothschild'ın yapıtlarını yayımlıyor. İlk yayın listesinde Mert ile Renzo'dan başka Amerikalı yazar yoktu. Danimarkalı Persias'ın ve Fransız Antoinette de Lover'ın yanı sıra sadece iki Amerikalı, aradan 35 yıl geçtikten sonra bile hala hepsinin kitaplarını yayımlıyor. Onlar yayın evinin çekirdek yazar kadrosu. Morris Heller onlar olmadan kendisinin bir hiç olacağını biliyor. Haber ayın 27'si akşamı yüzlerce dost ve tanıdığa gönderilen Morris'in de Londra'da Charlotte Caddesi otelindeki odalarında villanın bilgisayarında okuduğu bir e-posta mesajıyla geldi. Marty ile Nina'nın kısa mesajında Suki'nin intihar ettiği ve cenazenin tarihini bildiriyordu. Villa Morris'in gitmesini istemedi. Cenaze töreninin Morris'i çok sarsacağını düşünüyordu. Geçen yıl pek çok cenazeye gitmişti. Arkadaşlarının pek çoğu peş peşe ölüyordu. Artık ve valla bu ölülerin onu ne kadar harap ettiğini biliyordu. Harap etmek terimini özellikle kullandı ama Morris, Marty ile Nina'nın yanında olmak için gitmesi gerektiğini söyledi. Gitmemek olmazdı, dostluk görevi bunu gerektirirdi. 4 gün sonra da uçağa atlayıp New York'a döndü. Bugün Aralık ayının 31'i, 2008 yılının son günü. Sabahın geç saatlerini Morris Heller, birinci Noğlu metrodan inip Broadway ile 79. caddenin köşesindeki merdivenlerden çıkarken havada kar var. Gri beyaz gökyüzüne ıslak kar taneleri göz gözü görmeyecek kadar yoğun bir tipi halinde yağıyor. Trafik ışıklarının renklerini yok ediyor. Yoldan geçen arabaların kaputlarını bembeyaz yapıyor. Morris Heller Amsterdam bulvarındaki cemaat merkezine vardığı sırada başına kardan bir şapka geçirmiş gibi görünüyor. Asıl adı Suzanne olan Suki Rothstein, Morris'in ilk kez 23 yıl önce babasının sağ koluna yatmış uyurken gördüğü bebek, Chicago Üniversitesi'nin en yüksek puanını alıp onur listesine geçerek bitiren genç kadın, gelecek vaat eden ressam, geçen sonbahar Peggy Guggenheim koleksiyonu üzerine araştırma yapmak için Venedik'e giden çok yetenekli düşünür, yazar, fotoğrafçı, işte o kız, kendi çalışmaları konusunda bir seminer verdikten sonra birkaç gün sonra o müzenin kadınlar tuvaletine kendini asmıştı. Vayla haklıydı. Morris de bunu biliyordu ama Suki'nin ölümüyle nasıl harap olmazdı? Nasıl kendini kızın babasının yerine koymaz ve bu anlamsız ölüm yüzünden nasıl harap olmazdı? Birkaç yıl önce ilkbahar sonlarıyla yaz başlarında aydınlık bir akşamüstü onunla Huston Caddesi'nde karşılaştığını anımsıyor. Sırtında göz alıcı kırmızı, Jersey domatesi kırmızısından da kırmızı bir elbiseyle arkadaşların arasında lise balosuna giden Suki, onunla karşılaştığında yüzünü aydınlatan bir tebessümle gülümseyerek sevinçle sevgiyle onu öpüp yanından ayrılmıştı. Morris o günden sonra kızı hep o haliyle, gençlik coşkusunun bir simgesi, ateşli gençliğin benzersiz bir örneği olan o görüntüsüyle anımsadı. Şimdi Venedik'in kış ortasındaki nemli soğuğunu, sokakları diz boyu su altında bırakacak kadar taşan kanalları, ısıtılmamış odaların ürpertici yalnızlığını, beyninin içindeki karanlık yüzünden insanın kafasının çatlayacak kadar ağrımasını, bu dünyanın dayanılmayacak kadar ağır ve dayanılmayacak kadar yetersiz oluşu yüzünden parçalanan bir yaşamı düşünüyor. Ağır ağır toplanarak 200-300 kişiyi bulan kalabalıkla beraber binaya giriyor. Kalabalığın içinde pek çok tanıdık yüz görüyor. Renzo'da tanıdıklardan biri, Sally Fush, Don Willingham, Gordon Field de oradalar. Pek çok eski dost, yazarlar, şairler, ressamlar, yayıncılar, onların yanı sıra gençler de var. Suki'nin çocukluk, lise, üniversite arkadaşı olan düzünlüler de genç erkek ve genç kadın toplanmıştı. Fısıltıdan daha yüksek sesle konuşmak, ölünün suskunluğu hakaret sayılırmış gibi herkes alçak sesle konuşuyor. Morris çevresindeki yüzlerce bakarken herkesin donup kalmış, kanı çekilmiş, sanki orada değillermiş gibi görünüp harap olduklarını görüyor. Marty ile Nina'nın ziyaretçileri, konukları, taziyecileri, yani bir cenazeye gelenlere ne ad verilirse, o insanları kabul ettikleri koridorun ucundaki odaya yürüyor ve eski dostuna sarılmak için ona doğru yürürken, Martin'in yüzünden gözyaşları iniyor. Sonra Martin onu kucaklıyor ve başını onun omzuna koyuyor ve gövdesi hıçkırıklarla sarsılırken "Morris, Morris, Morris" diye mırıldanıyor. Martin Rothstein bu kadar büyük trajedileri kaldırabilecek biri değil. O kıvrak zekası ve coşkusuyla çekici bir insan, esprili cümlelerden, hazır cevap taşlamalardan oluşan bir barok komedi yazarı. İyi yemeği seven, sayısız arkadaşı olan Borç kuşağının, Borç Belt ya da Yahudi Alpleri denilen Catskill dağlarındaki bu sayfiye bölgesi, 1920'lerden 1960'ın sonuna kadar New Yorklu Yahudilerin gözde tatil yeriydi. Adını Ukrayna Yahudilerine özgü pancar ağırlıklı sebze çorbasını alan Borşit, aynı zamanda 16 hektarlık bir alana yayılmış, kapalı ve açık hava tiyatrolarıyla da komedi oyunlarının merkeziydi. Woody Allen, Mel Brooks, Danny Kaye, Jerry Lewis ve daha pek çok komedyen ilk olarak bu tiyatrolarda sahneye çıktı. En fırlama oyuncularına taş çıkaracak mizah duygusu da insanın aklını çelen biri. Oysa şimdi en gaddar, en yaralayıcı bir acıyla yüreği parçalanarak ağlıyor ve Morris, bu durumdaki bir insanın cenaze töreni başlayınca o kalabalığın karşısına çıkıp konuşma yapması nasıl beklenebilir diye düşünüyor. Ne var ki az sonra törene katılanlar toplantı salonunda yerlerini aldığı ve Marty konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktığı zaman gayet sakin görünüyor. Ağlamıyor, gelenleri karşıladığı odadaki perişan halinden sıyrılıp kendini toparlamış. Konuşmayı elindeki kağıttan okuyor, Sakin'in cenazesi Venedik'ten New York'a gönderildiği için ölümle defin arasındaki normalden daha uzun olan o süre içinde hiçbir şey yapmadan kızının cenazesinin gelmesini beklediği o huzursuz günlerde oturup bu konuşmayı yazmış olmalı. Bobby'nin ölümünde tek kelime edilmemişti. Vayla ne bir şey yazabilmiş ne de bir şey söyleyebilmişti. Kendisine ne bir şey yazabilmiş ne de bir şey söyleyebilmişti. Kaza her ikisine dillerini bağlayan, aylarca kanayan bir acıya sürüklemişti. Ama Marty bir yazar. Bütün ömrü sözcükleri, cümleleri, paragrafları, kitapları peş peşe dizmekle geçti. Sakin'in ölümüne tepkisi ancak onun hakkında yazı yazmak olabilirdi. Tabut sahnede duruyor. Kırmızı çiçeklerle kaplanmış beyaz bir tabut. Bu dini bir tören değil. Ne bir haham var, ne kimse dua ediyor, ne de sahneye çıkanlar Sakin'in ölümüne bir anlam yakıştırmaya ya da bir teselli aramaya çalışıyor. Olayın gerçeğinden, dehşetinden başka hiçbir şey yok. Sahneye çıkanlardan biri saksafon için yazılmış bir solo parça çalıyor. Bir başkası piyanoda Bach'ın koral bir yapıtını seslendiriyor ve Sakin'in erkek kardeşi ablasının şerefine kırmızı oje sürmüş olan Ant'ın bir Cole Porter şarkısını "Her veda edişimizde biraz ölürüm" tek başına ve bir ağıt gibi yorumlayarak söylüyor. Melodiyi öylesine ağırlaştırarak, öylesine melankolik bir havada ve öylesine acı veren bir biçimde söylüyor ki, şarkı sona erdiğinde oradakilerin çoğu gözyaşlarına boğuluyor. Yazarlar kürsüye gelip Shakespeare ve Yeats'ten şiirler okuyorlar. Sakin'in dostlarıyla sınıf arkadaşı onunla ilgili öyküler anlatıyor. Ruhunun yakıcı yoğunluğunu dile getiriyorlar. İlk ve tek sergisini açtığı galerinin sahibi onun yapıtları hakkında konuşuyor. Morris o 1,5 saatlik törende söylenen her sözcüğü izleyerek, söylenen ve çalınan her notayı dinleyerek dağılmanın eşiğine geliyor ama onu en çok harap eden Martin'in konuşması oluyor. Konuşmanın iştenliği, düşünceleri aktarışındaki hitabet gücü ve her sözcüğe sinen öfke ve acı, suçluluk ve sevecenlik Morris'i şoke ediyor. Martin'in 20 dakikalık konuşması süresince Morris kendisini Bobby hakkında, Miles hakkında uzun zaman önce ölen Bobby ile uzaklardaki Miles hakkında konuşurken hayal etmeye çalışıyor ama toplumun karşısına çıkıp duygularını böylesine yalın bir dürüstlükle aktarmaya hiçbir zaman cesaret edemeyeceğini biliyor. Sonra bir sessizlik oluyor. Queens'teki mezarlığa sadece Rothsteinlerle en yakın akrabaları gidecek. Törendeki herkes saat 4'te Marty ile Nina'nın evine davetli ama şimdi dağılmaları gerekiyor. Morris tabutun mezara indirişini, buldozerin çukura toprak atışını ve yeniden gözyaşlarına boğulan Marty ile Nina'yı seyretmek işkencesinden kurtulduğuna seviniyor. Antreye açılan koridorda Renzo onun peşinden geliyor. İkisi birlikte karlı sokağa çıkıp bir şeyler atıştıracak bir yer arıyorlar. Renzo şemsiye getirmek akıllılığını göstermiş. Morris de ona sokulup şemsiyenin altına girerken Renzo kolunu onun omzuna atıyor. İkisi de tek kelime etmiyor. 50 yıllık arkadaşlar her biri ötekinin ne düşündüğünü adı gibi biliyor. Broadway'deki 80. cadde yakınlarında bir Yahudi lokantası buluyorlar. Burası New York'taki çocukluklarını, ciğer kavurması, hamursuz ekmeği çorbası, dana yahnesi, pastırmalı sandviç, salçalı rosto, peynirli dürüm, turşu gibi yemekleriyle çoktan ortadan kaybolmuş Yahudi mutfağını anımsatıyor onlara. Renzo seyahatteydi. Eylül'de sağ sohbetlerini yayınlanmasından sonra görüşmediler. Renzo Morris'e her zamankinden daha yorgun, daha halsiz görünüyor. Nasıl bu kadar ihtiyarladık diye düşünüyor. İkisi de 62 yaşında, ikisinde sağlık sorunu olmadı. Şişmanlamadılar, kelleşmediler. Tutkal fabrikasına, yaşlı atların kemiklerinden tutkal yapılan yere verilen at, insanlar için de mecazi olarak ölmek anlamına geliyor. Gidecek duruma gelmediler ama saçları kırlaştı, alınları açılmaya başladı ve yaşamlarında 30'un hatta 40'ın altındaki kadınların onları fark etmeden geçip gittikleri bir noktaya geldiler. Morris Renzo'yu üniversiteyi yeni bitirmiş, aşağı doğu yakasının kirası 49 dolar olan bir dairede, hani banyo küvetinin mutfakta durduğu her dolapta 6000 kalorifer böceğini kurultay yaptı şu tren yolu apartmanlarından. Odaları bir koridor üzerinde tren kompartımanları gibi yan yana dizildiği için bu adla anılan ve çoğunlukla göçmenlerin oturduğu evler. Birinde oturan genç bir yazar olarak anımsıyor. Renzo o zamanlar parasızlıktan günde bir öğün yemek yiyordu. İlk romanı üzerine 3 yıl çalıştıktan sonra yeterince iyi olmadığı düşüncesi de onu yok etti. Romanı beğenen Morris'in ve sevgisinin bütün itirazlarına rağmen yok etti. Morris bir de şimdiki haline bak diye düşünüyor. Yaktı o müsveddeden sonra daha kaç, 17 mi, 20 mi kitap yazdı. Kitapları dünyanın bütün ülkelerinde, Tanrı korusun İran'da bile basıldı. Kaç edebiyat ödülü, kaç madalya, kaç hemşerilik anahtarı, kaç fahri doktor unvanı kazandı ama artık hiçbiri onun için bir anlam taşımıyor. Biraz para yaptığını, o ilk yılların boğucu zorluklarından kurtulduğuna seviniyor. Ancak şanlı şöhreti umursamıyor. Beylik deyimli ünlü kişi diye tanımlanmaktan hoşlanmıyor. Bir seferinde acı dolu bakışlarla boşluğa bakıp, sanki kendi kendine konuşurcasına alçak sesle, ortadan kayboluvermek istiyorum dedi Morris'e. Bir anda ortadan kayboluvermek istiyorum. Çorba ve sandviç söylüyorlar. İspanyol asıllı garson, Yahudi lokantasında İspanyol asıllı garson, bu ikisine de gülünç geliyor. Menüleri alıp masadan uzaklaşınca Morris'e Renzo cenaze törenini konuşmaya, az önce cemaat merkezinin toplantı salonunda gördükleriyle ilgili izlenimlerini paylaşmaya başlıyorlar. Renzo Suki'yi pek tanımıyor. Sadece bir kez, o da çocukluğunda görmüş ama Ross Sainton'un konuşmasının güçlü bir hitabet örneği olduğu konusunda Morris'in görüşüne katılıyor. Hele bu sabahki kadar duygulu, girift, aklı başında bir cenaze konuşması yazmak şöyle dursun. Ancak çok az kişinin kendisini toplayıp iki kelimeyi yan yana getirecek gücü bulabileceği bir durumda, yoğun bir acının baskısı altında yazıldığını düşünce, insanın neredeyse inanamayacağı kadar güzel bir konuşma olduğunda görüş birliğine varıyorlar. Renzo'nun çocuğu yok. İki kez evlenip ayrıldı ama çocuğu olmadı. Morris, Mert ile Nina'nın şu anda yaşadıkları acıya, Wiley ile kendisine önce Bobby, sonra Miles için çektikleri acıya bakınca Renzo'ya biraz gıpta ediyor. Onun yıllar önce çocuk işinden uzak durmakla, babalığın kaçınılmaz yanlışlarından ve potansiyel üzüntülerinden kendini kurtulmuş olmakla doğru karar verdiğini düşünüyor. Renzo'nun sözü Bobby'ye getireceğini tahmin ediyor çünkü bariz bir paralellik var. Renzo da bu cenaze töreninin Morris'e ne kadar ağır geldiğini anlamış olmalı ama Renzo bunu anladığı için o konuyu özellikle açmıyor. Bunu yapmayacağı kadar düşünceli, arkadaşının acısını tazelemeyecek kadar iyi biliyor Morris'in aklından geçenlerini. Morris dostunun bunu hatırlatmayacağını anladığı anda Renzo konuyu değiştiriyor. Bobby ölen ve çocukların üzücü konusunda pas geçip Morris'i krizle, yani ekonomik krizle baş edip edemeyeceğini, bu fırtınada Heller Books'un sorun yaşayıp yaşamadığını soruyor. Morris geminin hala yüzdüğünü ama son zamanlarda satışların biraz sancak tarafında yatmaya başladığını, o yüzden de son birkaç ay içinde safrayı fazla donanımı güverteden denize boca ettiklerini anlatıyor. Sadece çalışanlara dokunmak istemediğini ve şu ana kadar da kimse işten çıkarmadığını ama yayın sayısının %20-25 oranında azaltıldığını söylüyor. Geçen yıl 47 kitap bastılar, bu yılda 38 ama 3. baskısını yapan ve 45 bin ciltli kopya satan daha sohbetleri sayesinde kârları yalnızca %11 oranında azaldı. Noel satış rakamları daha bir süre gelmez ama tahmin edilenden düşük olsa bile Morris anlatılamayacak bir felaket beklemiyor. Lowery'nin Wade Thomas'taki bu sonbahar hep güçlü kitaplar yayınladılar. Karton kapaklı suç dizileri de iyi bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. Ama ilk romanların durumu zor, hem de çok zor. Morris birkaç yıl önce basmayı göze alacağı bazı yetenekli genç yazarların kitaplarını reddetmek durumunda kaldı. Heller Books'un temel ilkesi genç yetenekleri yüreklendirmek olduğu için de onları reddetmek ağırına gidiyor. 2009'da sadece 33 kitap basmayı planlıyorlar ama Carlson yayın listesinde, Davenport listede Renzo'nun dağ sohbetlerinden sonra yazdığı ve Morris'in çok satmasını beklediği kısa romanında listede olduğunu söylemeye bile gerek yok tabii. Eğer gelecek 12 ay içinde Amerika'daki bütün kitap evleri iflas etmezse korkulacak bir durum olmadan yılı atlatabilirler. Morris kendi söylediklerini dinledikçe neredeyse iyimser duygular hissetmeye başlıyor ama Renzo hikayenin sadece bir bölümünü anlatıyor. Daha sohbetlerinin iadeleri gelmeye başlayınca satışın 7 bin ile 10 bin arasında düşeceğini, 2008'in son 30 yılın en kötü yılı olacağını, şirkete sermaye koyacak yeni bir yatırımcı bulmak zorunda olduğunu, aksi halde geminin 2 yıl içinde batacağını söylemiyor. Renzo'nun bütün bunları bilmesine gerek yok. Renzo kitap yazıyor, kendisi de o kitapları yayımlıyor ve kendisi artık bu piyasada olmasa da Renzo kitap yazmaya ve yayımlatmaya devam edecek. Çorba geldikten sonra Renzo oğlandan ne haber diye soruyor. Morris burada diyor. 2-3 haftadır burada. New York'ta mı? Brooklyn'de, Sunset Park'ta terk edilmiş bir evde başka birileriyle birlikte oturuyor. Bunları davulcu dostumuz mu anlattı? Davulcu dostumuz da orada oturanlardan biri. Miles'ı Florida'dan o çağırmış, o da kabul etmiş. Nedenini bana sorma. Bu iyi bir haber gibi görünüyor. Belki zaman gösterecek. Bank Miles'ın beni aramayı düşündüğünü söylüyor ama henüz bir haber çıkmadı. Ya aramazsa? O zaman değişen bir şey olmaz. Bunu bir düşün Morris. Bütün yapacağın bir taksiye atlayıp Brooklyn'e gitmek ve kapıyı çalmak. Bunu yapmayı istemiyor musun? İstemez olur muyum ama yapamam. Bırakıp giden kendisi dönüp gelmesi gereken de o. Renzo ısrar etmiyor. Morris de onun konuyu kapatmasına memnun oluyor. Oğlun vaftiz babası, babanın da çok eski arkadaşı olduğu için Renzo, 7 yıldır bu hüzün hikayenin içindeydi. Artık söyleyecek bir şey de kalmadı. Morrison'un son seyahatlerini, Prag, Kopenhag ve Paris gezilerini, Berlin'de Max Reinhardt tiyatrosundaki okuma gününü, İspanya'da aldığı ödülü soruyor. Renzo da epeydir bunalımda olduğunu, bu gezilerin bir değişiklik yaptığını, başka bir yerlerde kafasının içinden kurtulup başka bir yerlerde olmanın kendisine iyi geldiğini anlatıyor. Morris, oldum olası Renzo'nun bu tarz konuşmalarına alışık. Renzo hep bunalımdadır. Bitirdiği her kitap yazdığı son kitap olacaktır. Sonra nasıl olur bilinmez. O bunalım bir anda bitiverir ve Renzo çalışma odasına dönüp yeni bir kitaba başlar. Renzo, evet eskiden de böyle konuştum biliyorum diyor ama bu kez farklı olduğunu, bitkinliğin bunalımın kalıcı gibi göründüğünü söylüyor. Gece yürüyüşün Haziran'da neredeyse 6 ay önce bitirdiğinden, o zamandan beri de doğru düz hiçbir şey yapmadığından söz ediyor. Kısacık bir kitap, yalnızca 150 küsur sayfa olduğunu ama bütün enerjisini tükettiğini, başlayıp bitirmesinin 3 aydan kısa sürdüğünü ve bu süre içinde deliler gibi yazdığını, yazı hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun çalıştığını, 10 kilometrelik yarıştaki bir sprinter atleti gibi kendisini zorlayarak, sıkarak yazdığını ve bu hızda yazmak çok yıpratıcı olduğu için de bitiş çizgisine geldiği anda yığılıp kaldığını anlatıyor. 6 aydır ne bir plan yapmış, ne yeni fikirler geliştirmiş, ne de gününü dolduracak bir uğraş bulmuş. Seyahat etmediği zaman huzursuz oluyormuş. Kendisini harekete geçirecek bir dürtü, masa başına oturup yeniden yazmaya başlama isteği duymuyormuş. Gerçi eskiden de buna benzer çalışamama dönemleri olmuş ama hiçbiri bu sefer gibi kesin ve uzun süreli değilmiş. Her ne kadar şimdilik paniğe kapılmıyorsa da işin sonuna gelip gelmediğini, o eski ateşin sönüp sönmediğini sorgulamaya başlamış. Kitap okumak, düşünmek, yürüyüş yapmak, sinemaya gitmek, dünya olaylarını izlemek dışında hemen hemen hiçbir şey yapmadan günlerini geçiriyormuş. Bir başka deyişle dinlendiğini ama bunun tuhaf bir dinlenme, bir tür gergin gevşeme olduğunu söylüyor. Garson sandviçlerini getiriyor. Morris'in bu yarı ciddi, yarı şaka, zihinsel tükenişle ilgili bir şey söylemesine fırsat kalmadan Renzo'nun yüzü birden değişiyor. Az önce söylediklerinin tam tersine Avrupa'dan dönerken uçakta aklına bir fikir kırıntısı, bir deneme konusu olabilecek, kurgusal olmayacak bir şey geldiğini söylüyor. Morris gülümsüyor. Artık aklına hiçbir şey gelmiyor sanmıştım, diyor. Renzo kendini savunurcasına omuz silkeyerek ama bir yandan da gözlerini hınzır bir pırıntıyla, e işte arada sırada bir kıvılcım parlıyor, diyor. Uçaktayken diye sözle başlıyor. Ödül verenlerin aldığı biletle first class'ta otururken bir yandan yumuşacık deri koltuklar, bir yandan bulutların arasındaki bu havyarlı, şampanyalı, sersemletçi lüks uçuş korkusunu biraz azaltmıştı. Elinin altında çeşit çeşit film, hem de sadece en yeni Avrupa ve Amerikan filmleri değil, Atlantik'in her iki yakasındaki rüya fabrikalarının gelmiş geçmiş en iyi klasikleri vardı. Sonunda çok eskiden seyrettiği ve tamamen unuttuğu bir film de İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen Amerikalı askerleri sivil yaşama alışacaklarına, karşılarına bir takım pürüzler çıksa da, sonunda her şeyin iyiye varacağını, burası Amerika olduğu için Amerika'da her şeyin yoluna gireceğini inandırmak üzere çekilmiş bir propaganda filmi olan, iyi aktörlerin rol aldığı hayatımızın en güzel yıllarında karar kıldı. Vakit geçirmesini sağlayan filmi keyifle izledi ama onu en çok ilgilendiren filmin kendisi değil, Steve Corcoran adındaki aktörün oynadığı ufak bir rol oldu. Rol, karısıyla kırıştırdığı filmin kahramanıyla kısa bir karşılaşma anı canlandırıyordu ama Renzo bununla ilgilenmedi. Dikkatini çeken şey, adamın oyunculuğu değil, 4 yıl önce 80 yaşında ölen annesi Anita Michelson'ın kızlık soyadı Conobio, savaş sırasında Corcoran'ı tanıdığından kendisine söz etmiş olmasıydı. Annesi ağız sıkı bir kadındı, geçmiş yaşamından hiç söz açmazdı ama 1965'te Renzo 18'indeyken Corcoran 48 yaşında ölünce annesi yüreğindekileri açacak kadar sarsıldı ve 1940'ların başında 15, 16, 17 yaşlarındayken kısa bir süre tiyatroya merak sardığını, New York'taki bir tiyatro toplumunda Corcoran'la yollarının kesiştiğini ve adama vurulduğunu anlattı. Öyle yakışıklı bir erkekti ki, hani şu güçlü kuvvetli esmer İrlandalılardan biriydi dedi. Ancak bu vurulmanın ne anlama geldiğini Renzo hiç kestiremedi. Annesi 1942'de 17 yaşındayken bekaretini Steve Corcoran'la mı kaybetmişti? Gerçek bir ilişki yaşamışlar mıydı? Yoksa yeni yetme bir kızın şöhret olma yolunda ilerleyen 25 yaşındaki bir aktöre duyduğu ergen tutkusu muydu? Bunu anlamak zordu. Ama annesinin dediğine göre Corcoran'ı Kaliforniya'ya götürmek istemiş. Fakat annesinin ailesi bunu öğrenci ilişkilerini engellemiş. Bizim kızımız bunu yapamaz. Bizim ailede böyle skandal olmaz. Unut gitsin Anita demişler. Corcoran gitmiş, kız orada kalmış ve Renzo'nun babasıyla evlenmiş. Ve Renzo böylece annesi Steve Corcoran'a kaçmadığı için dünyaya gelmiş. Renzo bu fikrin aklını kurcaladığını, olmamış şeyler, yaşanmamış hayatlar, yapılmamış savaşlar, gerçek dünya sandığımız şeye paralel olan gölge dünyalar, söylenmemiş, yapılmamış, anımsanmamış şeyler hakkında bir deneme yazmayı düşündüğünü anlatıyor. Belki belirsiz, rizikolu bir alan yine de keşfetmeye değer, diyor. Renzo eve döndükten sonra Corcoran'ın hayatı ve kariyeri hakkında biraz araştırma yaptığını söylüyor. Adam daha çok gangster rollerinde görmüş. Broadway'de hem de Mae West'le birkaç oyunda rol almış. James Cagney ile Beyaz Sıcak'ta oynamış. Antonioni'nin Çığlık filminde başrolü almış. 1950'lerde Bonanza, Dokunulmazlar, 66 No'lu Yol, Alacakaranlık Kuşağı gibi çeşitli televizyon dizilerinde oynamış. Kendi yapım şirketini kurmuş ama ya çok az sayıda film yapmış ya da hiç yapmamış. Bu konuda pek bilgi yokmuş. Renzo her ne kadar meraklıysa da bu noktada daha fazla araştırma yapacak kadar meraklı değilmiş. Asıl önemli olan Corcoran'ın zamanında en hızlı çapkınlardan biri olmasıymış. Renzo baştan çıkarma konusunda deneyimli bir çapkın için 17 yaşındaki toy bir kızı kandırmanın ne kadar kolay olduğunu üzüntüyle belirterek belki annesinin aklın çelenin adamdaki bu özellik olduğunu söylüyor. Daha sonra John Crawford, Merle Auburn, Kay Kendall, Ida Lupino, Jane Mansfield gibi kadınlarla aşk yaşayan birine annem nasıl direnebilirdi diyor. 20 yıl önce yayımlanan otobiyografisinde Corcoran'ın seks hayatını uzun uzadıya anlatan Miami Van Doren de adamın listesinde yer almış. Renzo kitabı okumaya niyeti olmadığını belirtiyor. Sonuçta onu asıl şaşırtan 19 yaşındayken duyduğu Corcoran'ın ölümüyle ilgili olaylar hakkında bildiklerini, hatta annesinin anlattıklarından sonra teorik olarak hikaye hiç unutturmaması gereken ayrıntıları tamamen unutmuş olmasıydı. Corcoran 1965'te can çekişen yapım şirketini canlandırabilmek için Orta ya da Güney Amerika'da çekilebilecek bir film projesi tasarlamış. Sözüm ona asistan olarak işe aldığı 14 ile 25 yaş arasındaki 3 genç kadınla birlikte çekim yerlerini saptamak üzere 13 metre boyundaki yatıyla Costa Rica'ya doğru yola çıkmış. Birkaç hafta sonra tekne Guatemala kıyılarında karaya oturmuş. Meğer Cochran ciddi bir akciğer enfeksiyonu nedeniyle yolda ölmüş. Yatçılık hakkında 13 metrelik tekneleri nasıl kullanacağı hakkında hiçbir şey bilmeyen panik içindeki üç genç kadın, Cochran'ın çürümeye başlamış cesediyle 10 gündür okyanusta sürükleniyorlarmış. Renzo bu görüntüyü aklından çıkaramadığını söylüyor. Ölü film yıldızının baş altında çürüyen cesediyle denizin ortasında kalan ve bir daha karaya ayak basamayacaklarına inanan korku içindeki üç kadının görüntüsü. Renzo, hayatımızın en güzel yılları hakkında anlatacaklarım işte bu kadar diyor. 10. ayrımın sonu, sayfa 142.